Finish'in sunduğu ortamlarda satılacak bilgiye hoş geldiniz. Ben Merve. Eğer şu an dişlerinizi fırçalarken beni dinliyorsanız ve o su boşuna akıyorsa veya lavaboda bulaşık yıkıyorsanız ya da az sonra küvet keyfi yapacaksanız ve küveti dolduruyorsanız lütfen suları kapatın ve beni dinleyin. Bugün size tadı, rengi, kokusu olmayan, her gün kullandığımız ama belki de kıymetinin hiç farkına varamadığımız bir şeyden bahsedeceğim. Bedenimizin neredeyse %60'ı onunla kaplı, dünyamızın %70'inden fazlası. Her gün okyanus ve nehirlerden bulutlara seyahat edip geri gelen bir şeyden bahsedeceğim size. Çok kıymetli bir şey, dünyamızın en kıymetli şeylerinden biri su. O kadar kıymetli ki güneş sisteminin geri kalanında sıvı su yok. Sadece katı var. Peki dünya nasıl böyle sularla kaplandı? Bunca su nereden geldi? Bilim insanları dünya okyanuslarındaki suyun %30 ile 50 arasının yıldızlar arası boşluktan geldiğini düşünüyor ve bir su molekülünde biliyorsunuz ki iki temel parça var. En basit element olan hidrojen, neredeyse evrenin başlangıcından beri var hidrojen. Oksijen ise hidrojenden birkaç yüz milyon yıl sonra, yıldızlar oluşmaya başladıktan sonra ortaya çıkıyor. Lafı fazla uzatmadan kuyruklu yıldızların bünyesinde bulunan bol miktarda su çarptıkları yerlere taşınıyor. Dünyada bundan nasibini alıyor tabii. Bu konu %100 netliğe kavuşmuş değil. Belki de dünya en başından beri sulu bir gezegendi, bilemiyoruz. Belki suyu göktaşları veya kuyruklu yıldızlar getirdi. Ama kesin olan şey şu, duştan, çeşmeden akan su yakınımızdaki bir su kaynağından geliyor. Evet, ama buraya varmak için kozmik ve kaotik bir yolculuk yapmış olabilir. Yine lafı fazla uzatmadan şuraya gelmek istiyorum. Suyumuz tükeniyor arkadaşlar. Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız ve beni dinliyorsanız tahmini 90 günlük suyunuz kaldı. Bunu bilin çünkü geçen sene %88 dolu olan barajlarımız bu sene %37'lere inmiş durumda. Beklenen yağışlar biliyorsunuz ki maalesef gerçekleşmedi. Herkese merhaba, ortamlarda satılacak bilgiye hoş geldiniz. Ben Felaket Tellahı. Podcast'a böyle girdim, kusura bakmayın. Biraz korkuttum sizi ama bence korkmamız da lazım. Çünkü tüm dünya alarma geçti su kıtlığıyla alakalı. Merak etmeyin, çözümlerle geldim. Hepsini konuşalım. Yani dünyada neler yapılıyor, bireysel olarak biz neler yapabiliriz? Bugün bunları konuşmak istiyorum ve farkındalığımızı artıralım. Bazen diyorum ya beni çocuklarınızla dinlemeyin. Evet, bu bölümü çocuklarınızla dinleyin lütfen. Hani geçen gölge podcastimde suyu boşa akıtanları görünce cinnet geçiriyorum demiştim ya. Sonra dedim ki niye sadece ben kendi başıma cinnet geçiriyorum? Hep beraber geçinmeliyiz. Bu öyle bir konu çünkü. Arkadaşlar suyun yerini tutabilecek hiçbir şey yok. Bu dünyada böyle bir şey yok. Elimizdeki en değerli kaynağımız hava kadar muhtaçız. Yani dünyada yaklaşık 8 milyar insan yaşıyor ve nüfusumuz günden güne artıyor. 2030'da nüfusun 8,5 milyara dayanacağı düşünülüyor. 2050'lerde zaten 10 milyarlara gidecek yani. Ve bizim nüfusumuz şu an 85 milyonu geçmiş durumda. Ve Birleşmiş Milletler 2025 yılında 1,8 milyar insanın su kıtlığı çeken yerlerde yaşayacağını öngörüyor. Şurada kaldı 2 sene, farkında mısınız? Ve susuzluk ne demek? Kuraklık demek. Kuraklık en kritik afetler arasında gösteriliyor. Çünkü getirileri çok ağır ve bu bedeli hep beraber ödeyeceğiz. Çoluğumuza çocuğumuza böyle mal mülk bırakma telaşındayız ya, gerçekten 7'den 70'e bunu yapıyoruz ama içecek su bile bulamayacak o çocuklar. Bırakın malı, malı ne yapsınlar o saatten sonra? Önce onlara yaşanabilir bir dünya bırakalım. Yani bugün o küveti doldurup girdiğinde yarın doğacak çocuğunun o bir damla suyu arayacak hale gelebileceğini düşünmeli insanlar bence. Umarım bu podcast'in farkındalık yaratır. Çok istiyorum bunu. Vallahi suyu boşa akıtırsanız karşınızda beni bulursunuz. Şey vardı ya Bizim Aile filminde Münir Özkul'un meşhur bir repliği vardı. Ben ömründe bir karıncayı bile incitmemiş olan ben Yaşar Usta. Öyle hesaplaşasım geliyor bu suyu boşa akıtanlarla. Bu arada susuzluk deyince akıllara hemen Afrika ülkeleri geliyor, dikkat ettiniz mi? Ama biz o liste var ya, susuzluk listesi, o listelerin en başlarındayız. Yani 37. sıradaydık en son hatırladığım. Ama 2040'da artık 27. falan olacağımızı söylüyorlar böyle gidersek. Ki verilere göre 17 ülkede aşırı düzeyde su sıkıntısı yaşanıyor ve bu 17 ülkenin 10'u Orta Doğu'da, işte İsrail, Lübnan, Katar, İran, Ürdün ama tabii Hindistan ve Pakistan gibi ülkeler de başı çekiyor. Peki Afrika neden susuzluk sorunuyla mücadele ediyor? Yıllardır kendimizi bildik bileli. Aslında şöyle, yer altında suları var ama bu su sondaj yapılarak çıkartılabiliyor ve bunu yapacak nitelikli insan eksik ve sondaj dediğim şey çok maliyetli. Ekonomileri yok bunun için. Devlet otoritesi eksik, eğitim eksik, nüfusları hızla artıyor ve kaynaklanıyor. kaynaklara ulaşmaları zaten çok zor ve çok yetersiz. Göllerde hem yıkanıyorlar hem o gölde yıkandıkları suyu içiyorlar. O sular yüzünden kolera oluyorlar. Tifo, ishal, zatüre, dizanteri her şeyle mücadele etmeye çalışıyorlar. Temiz su yokluğundan dolayı arkadaşlar. Türkiye'de bu su sorununda en çok su tüketen ülkeler arasında yer alıyor. Biz de başı çekiyoruz hatta. Ve çok yakında dikkat etmezsek Emin Alper'in Kurak Günler filmine döneceğiz. Hani orada bidonlarla bekliyorlardı ya. Çok güzel filmdi bu arada, çok beğendim. Dikkat etmezsek başımıza gelecekler belli. Yani Türkiye son 10 yılın en sıcak 5 yılını geçirdi ve en kurak tabii ki. Ocak 2021'de NASA departmanı hatırlıyorsanız bizi uyardı. Dediler ki kuraklık sizi bekliyor Türkiye, dikkat edin. Ve bir kuraklık haritası yayınlandı. Durumun vahim olduğu ortada. Zaten yıllardır konuşuluyor ama artık iyice ayyuka çıktı. Peki Merve, biz bu suları ne yapıyoruz ya? Nasıl harcıyoruz? Şöyle ki bir kişi bir günde ortalama, bakın ortalama daha yükseği de oluyor, 190 litre su harcıyormuş. İnanabiliyor musunuz? İstanbul'da tespit edilen bu 190 litre. Günde ortalama 5 dakika duş alsanız 75 litre su gidiyor. Ya 75 litre, şöyle bir damacanaları hayal etsenize. Böyle bir suyu harcıyoruz ya banyoda sadece 5 dakikada. Çamaşır makinesi tasarruf programıyla bir çamaşır yıkadığımız zaman yine 75 litre su aşağı yukarı. Bulaşık makinesi 29 litre su. Şöyle 1 dakika elimizi yıkasak 15 litre su. Sifona her basışımız 8-9 litre götürüyor. Yemek yaparken aşağı yukarı 7 litre su harcıyoruz. Bir de sanal su tüketimi dediğimiz bir olay var. Gıda ve diğer ürünlerin üretiminin sürecinde kullanılan su. Yani tarımsal veya işte endüstriyel bir ürünü üretmek için gereken su miktarı. Yani ürünün içeriğinde görmediğimiz ama o ürünün üretimi esnasında kullanılmış olan suyun tamamı. Örnek ver Merve. Bir hamburger için 2500 litre su harcanıyor. 126 damacana su. Bir biftek için 4650 litre su desem inanır mısınız? Veya bir pamuklu tişört. Bazen şey oluyor böyle, çevreci arkadaşlar diyorlar ki işte biz şöyle çevreciyiz, böyleyiz. Abi pamuklu tişört giyiyorsun ya. Onun üretimi için 4100 litre su harcanıyor diye isim geliyor. Neyse siz deyin. Bir sayfa A4 kağıdı için 10 litre su harcanıyor. Böyle hani uyduruktan yazıp yazıp atıyorlar ya, onlara da sinir oluyorum. Kullansana işte o kağıdı düzgünce yani. Ben de böyle ihtiyar gibi konuşuyorum ama mecburum yani şu an bunu yapmaya. Çünkü benim de suyum gidecek yani. Dikkat etmezsek, her birimiz dikkat etmezsek sonunda hep beraber yanacağız. Kullandığımız şeylerin üretiminde ne kadar su harcandığını, yani su ayak izinin ne olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Su ayak izi bizim kullandığımız mal ve hizmetlerin her birini üretmek için harcanan su miktarı. Ve bunu sadece bireysel olarak tükettiğim su gibi düşünmeyin. Bu aslında dolaylı yollardan tükettiğimiz su kullanımını da toplamını ifade ediyor. Su ayak izinin de çeşitleri var bu arada. Yeşil var, mavi var, gri var, bunlar ayrılıyorlar. Mesela yeşil ayak izi denildiğinde şunu anlamamız gerekiyor. Bir ürünün üretiminde kullanılan toplam yağmur suyu, mavi ayak suyu gördüğünüz zaman bir ürünün üretiminde ihtiyaç duyulan yüzey ve yeraltı tatlı su kaynaklarından elde edilen su, gri su ayak izi de ürün üretiminin sebep olduğu tatlı su kirliliğinin derecesini gösteriyor. Merve ne yapabiliriz biz şimdi diyenler olacaktır, bu kadar anlattım. Kısa ve öz anlatacağım size. Lütfen saatlerce duş almayın. Hele hele o küvetlerinizi asla doldurmayın. Yani doldurunca lütfen bu podcast'imi hatırlayın. Sizi bulurum. Kullandığımız suyu atıyorum işte sebzeleri yıkadığınız suyu çiçeklerinize verebilirsiniz. Dökmek yerine yani bir yerlerde değerlendirebilirsiniz. Sebze ağırlıklı beslenebilirsiniz. Ne alaka dediniz şu anda. Az önce dediğim gibi mesela 200 gram bir et için su ayak izi 3100 litre arkadaşlar. Ama sebze ağırlıklı beslenmede öyle bir şey yok. Çok çok az. Yani daha az su ayak izi bırakmamız gerekiyor dünyada ki su tasarrufu yapabilelim. Dişinizi fırçalarken ne bileyim bir bardağa su koyup onu kullanabilirsiniz saatlerce o suyu boşuna akıtmak yerine. Sebzeleri, meyveleri saatlerce suyun altında yıkamak yerine böyle bir kaba su doldurup içerisine yıkayabilirsiniz. Ben ıspanak yerken çok üzülüyorum bu arada. Onu yıkamak, o toprağı arıtmak için aşırı su harcıyorum. O yüzden ıspanak yememeye çalışıyorum, saçma gelecek belki ama. Tekstil ürünleri kullanırken zaten biliyorsunuz ki çok fazla su harcanıyor. Bunu göz ardı etmeyelim. Az önce dediğim gibi bir tişört için 2500 litre su harcanıyor. Bir kot pantolon için 10.850 litre, en çok götürenlerden biri bu. Bu sadece bir ürün için düşünün, sadece bir ürün. Çamaşır makinenizi ve bulaşık makinenizi tam dolmadan lütfen çalıştırmayın. Bulaşık makinenize koyacağınız tabakları önden böyle dakikalarca suya tutup öyle koymayın makineye. Bulaşıkları sudan geçirmeden mi koyalım Merve demiş olabilirsiniz. Evet, çünkü tonlarca suyu bu şekilde harcıyoruz. Ne yapalım, yanmış zorlu lekeler var, onları nasıl çıkaracağız ki makinede demiş olabilirsiniz. Finish Ultimate Plus'ta çok kolay çıkıyor. Dünyanın ilk Cycle Sync teknolojisine sahip tableti. Cycle Sync ne Merve, ne işe yarıyor? Cycle Sync teknolojiyle içerisindeki etken maddeler sırayla aktive oluyor ve bu sayede yanmış lekeler falan kalmıyor. Yani sudan geçirmeye gerek kalmıyor bulaşıklarınızı. Bulaşıkta bir devrim. İçindeki her bir bileşen sırasıyla doğru zamanda doğru leke tipine etki ediyor arkadaşlar. Hatta bulaşıklarınız çıktığında böyle elmas parlaklığında çıkıyor makineden. Ama en önemlisi Finish Ultimate Plus'ta her yıkamada 57 litre, bakın 57 litre su tasarruf etmiş oluyorsunuz. Yarının suyunu gelecek nesillere bırakmak için en değerli mirasımız olan suyu hep birlikte koruyalım. Finish bu konuda çok önemli adımlar atıyor ve Yarının Suyu projesini çok beğeniyorum. Eğer siz de ben de yarının suyunu korumak istiyorum ve gelecek nesilleri düşünüyorum diyorsanız, önce evimden, bulaşık makinemden başlamak istiyorum diyenler Finish.com.tr'de Finish Ultimate Plus ürünlerinde 500 TL ve üzeri yapacağınız alışverişlerde %35 indiriminiz olacak arkadaşlar. Bize özel indirim kodumuz podcast35. Açıklamalara bırakmış olduğum linkten hemen detayları inceleyebilirsiniz. Bu arada 25 litre diye bir belgesel var, muhakkak görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Finish'in yapmış olduğu bir çalışma bu. Net Geo belgeseli lütfen izleyin. Hatta çocuklarınızla beraber izleyin. Gerçekten böyle okullarda zorunlu olarak izletilmesi gereken bir belgesel olduğunu düşünüyorum. Eğer bir öğretmenseniz, öğretmen dinleyicilerim çok biliyorum. Hepinize buradan sevgilerimi yolluyorum. Ve lütfen öğrencilerinize bu belgeseli önerin ve hatta su konusunda onları bilinçlendirin. Sizden rica ediyorum. Bu da çok önemli. Şimdi bu belgeselde Athena Gökhan var başrolde. Çok severim Gökhan Özavuz ve bir sürü akademisyen bizi bu konuda aydınlatıyor. İlber Ortaylı'nın söyledikleri özellikle çok çarpıcıydı. İzleyin diye anlatmıyorum. Belgeselin adı 25 litre. 25 litre de ne demek, onu da açıklayalım. Şöyle ki 2017'de hatırlarsanız Güney Afrika hükümeti Cape Town'da kişi başına verilecek su miktarını 25 litre ile sınırlandırma planı yaptı. Niye böyle bir plan yaptı? Çünkü sıfır günü adı verilen gün yaklaşıyordu. Gerçekten korkunç bir gün. Komple susuz kalacakları günün adı da sıfır gün arkadaşlar. Bundan kurtulmak için hep beraber seferber oldular. Ve az önce dediğimi hatırlayın. İstanbul'da kişi başı ortalama günlük su tüketimi 190 litre ve bunları da aşıyor. İşte Gökhan Özoğuz 25 litre suyla bir gün geçirmeyi deniyor. Ama tabii ki olmuyor. O kadar zor ki zaten izleyince göreceksiniz. Cape Town'da o olaylar öyle bir noktaya geliyor ki artık diyorlar ki temiz saçla temiz arabayla gezenlere biz kötü gözle bakmaya başladık. Hani susuzluktan dolayı düşünün. Yani bizim başımıza gelmeyeceği ne malum. O yüzden bizim de dikkat etmemiz gerekiyor. Bu arada sizde ayrıntılı su ayak izinizi Finish'in projesi var. yarınınsuyu.com. Oradan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Sadece 20-30 senemizin kaldığını söylüyor uzmanlar. Bu da maksimum. Ve Türkiye'nin nüfusu hızla artıyor. Ya Türkiye'deki suyun %75'i zaten tarımda kullanılıyor. %10'u sanayide kullanılıyor. %15'ini de biz evimizde harcıyoruz. Yani aldığın, sattığın, yediğin, giydiğin her şey dolaylı yoldan su tüketiyor. İçtiğimiz bir bardak kahve için 140 litre su tüketiliyor arkadaşlar. 7 damacana su. İnanılır gibi değil ama gerçek. Şimdi diyeceksiniz ki ya Merve, dünyanın %70'i su. Sen de niye korkuyorsun ya? Ama tatlı su oranı %2.5. Bunun da bizim, yani tamamı bizim için elverişli mi? Değil. Bizim erişebildiğimiz su sadece bakın %1'i. %1'i de tükenmek üzere. Şimdi bireysel çözümleri anlattım. Artık dünyada ne gibi çözümler üretiliyor? Onlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü dünyanın dört bir yanında bir vizyonerler ve mucitler ordusu çalışıyor bu iş için. Hepimizin muhtaç olduğu bu suyu üretmek, tedarik etmek ve temizlemek için su sistemlerini yeniden tasarlayıp baştan yaratmaya çalışıyorlar. Yani darısı bizim ülkemize demek istiyorum. Şöyle ki şimdi dünyanın çözmesi gereken üç farklı su sorunu var arkadaşlar. Birincisi malumunuz suyun az olması. İkincisi İklim değişikliği, kapıda demiyorum artık, geldi kapımızı kırıyor. İklim değişikliğine dayanıklı bir altyapı inşa edilmesi. Üçüncüsü de bütün bunları uygun bir maliyete getirebilmek. 21. yüzyılın başlarında herkes kendi kanalizasyonundan sorumluydu. Herkes kendi suyunu çıkarıyordu. Evlerin dışında tuvalet olan dönemleri hatırlayın. İşte bu halk sağlığını tehdit etti ve devletler devreye girmek durumunda kaldı. Her eve boru taşıyarak lağımlar inşa ettiler. Her eve bir atık bir de temiz su borusu yapılmaya çalışıldı. Ama bir sorun vardı, o da şu. Şimdi bunlar çok kolay eskiyen ve değiştirilmesi zor olan bir sistem ve masraflı. Halkın sağlığı bu şekilde korundu mu? Evet. Ama günümüzde bu altyapılar eski mi? Evet. Ve çok masraf çıkarıyor mu? Yine evet. O yüzden çok eski ve verimsiz bir sistem var dünyada. Sadece bizde değil. Uzmanlar diyorlar ki bizim bundan kurtulup suya yeni bir yaklaşım getirmemiz gerekiyor. Daha yenilikçi, daha tasarruf odaklı diyorlar ama takdir edersiniz ki komple altyapıyı değiştirmek öyle kolay değil. Çok da masraflı. Ama işte Avrupa ülkeleri böyle yavaş yavaş bunlara geçmeye başlamış. Şimdi dünyada neler yapılıyor Merve su konusunda? Şimdi artık suyun geri dönüşümü ve yeniden tasarrufu hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü bu şekilde de kaybettiğimiz suları tekrar geri kazanabiliyoruz. Bir artı pozisyona geçmiş oluyoruz. Şöyle ki Amerika Michigan'da hatırlarsanız 2016'da bir içme suyu krizi yaşanmıştı. Bütün dünya konuştu. İçme sularında aşırı derecede bir kurşun tespit edilmişti. Kurşunsuz benzin kullanmaya çalışıyoruz. Düşünün, öyle bir zehir bu kurşun olayı. Kurşunlu benzin havayı, toprağı, gıdayı, içme suyunu, her şeyi zehirleyen bir şey ve çocuklarda zeka gerilimine sebep olduğu tespit edildiği için yasaklandı. Düşünün ki suda kurşun çıkıyor. Merve, sudan kurşun çıkınca ne oldu? Bizde de hatırlarsanız Ankara'da çeşmelerden çikolatalı süt aktı bir dönem. Ne oldu? Kurbanlara 626 milyon dolar tazminat ödendi. 12 kişi hayatını kaybetti çünkü bu olaydan dolayı ve 100 bin kişi güvenli içme suyundan mahrum kaldı. 9 bin çocuk bundan etkilendi ve bu nesilden nesile geçen bir şey. Hadi bakalım kurşunlu su içtik ya, yarın hiçbir şey olmaz. Öyle bir şey yok. Bu nesilden nesile aktarılacak bir şey, geçecek bir şey. Yani bedeli çok ağır dediğim gibi. Peki o dönemin belediye başkanı ne yaptı Merve? İstifa etti mi? Hayır, canlı yayına çıktı ve işte bir bardak su içti. Dedi ki bir şey yok canım, birazcık dedi klor tadı var zaten, ben her gün içiyorum dedi. Şu an aklınıza şu geldi eminim. Çernobil sonrası çayda radyasyon yok deyip canlı yayında çay içen eski bakanı hatırladınız mı? Bu arada canım Kazım Koyuncu'yu da anmadan geçmeyelim. Güzel insan, yattığı yer incinmesin. Çözüm önerisiyle geldim demiştim. Şimdi bu suda kurşun olayından sonra ne yaptılar? Su kutusu diye bir şey icat etmişler arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Suyu filtreliyor. 60 saniyede 38 litre suyu arıtıyor. Harika bir şey. Olayı böyle kısa süreliğine de olsa bununla çözdü aktivistler. Rant uğruna kirletilen sular, kapitalizm kurbanı sular. Neyse, dönelim çözüm önerilerimize. Şöyle bir sistem varmış: havadan su elde etmek. Bilmiyorum duydunuz mu? Türkiye'de geçen sene Memduh Uçar isimli bir mühendis böyle bir düzenek geliştirdi. Dünyada da zaten başlamış. Ama şöyle bir durum, yani biraz maliyetli ve suda pek bir mineral yok. Hani havadan elde ettiğiniz su pek işe yarar bir su değil. O yüzden eldeki suya odaklanalım. Amerika'da yaşayan Türk bilim insanı Şehmus Özden, Afrika'da Namib çölünde yaşayan Namibya böceğinin dünyanın susuzluk sorununa çare olabileceğini açıklamış 2014 senesinde. Bir Kenyalı mucit de demişti aynısını, ben bu böcekten esinlendim diye. İşte böyle doğayı taklit etmeye biyomimikri deniliyor arkadaşlar. Yani doğaya bakarak bir şeyler, teknoloji geliştirmek. Bu arada atmosferdeki su tüm dünyadaki nehirlerin 6 katı. Yani havadan su elde etmek mümkün ama dediğim gibi içinde mineral eksik ve çok pahalı bir çözüm. Tekrar Amerika'ya dönecek olursak, Chicago'da önemli bir noktada atık suların değerlendirilmesi konusunda yaptıkları işi çok beğeniyorum. Dünyanın en büyük su arıtma tesisine sahip zaten Chicago ve 3 milyon nüfusu var. Her gün milyonlarca litre suyun tahliye edildiği bir şehir ve buraya her gün 3.4 milyar litre su geliyor arkadaşlar. Ama bu suda istenmeyen bir madde var: fosfor. Bu fosfor su yollarında yüksek miktarda bulunuyor. Bu da şu demek: yosun ve başka su bitkileri demek. Hem de su yollarının tıkanması, böyle yeşil yeşil akan sular vardır ya, fazla fosfor sudaki ekosistemlere zarar veriyor. Ama bu element DNA'nın kilit bir bileşeni biliyorsunuz ki ve yaşayan her canlı için çok önemli. Fosfor DNA oluşumu için çok önemli bir element ama dediğim gibi su yollarında sıkıntı yaratıyor. Bilim insanları 2035 yılında küresel fosfor kıtlığından endişe ediyorlar. Bu arada işte Chicago'da bu sudaki fosforu alıyor, atığı kaynağa çeviriyor. Bu atıkları kaynağa çevirme işine bayılıyor. biliyorum. Chicago'da fosfor gübresi yapılıyormuş. Atık suları bu şekilde kıymetlendiriyorlar. Daha da ileri gidelim. Endülüs İspanya'da yosun oluşumu teşvik ediliyor. Çünkü yosunun ürettiği oksijen atık suyu temizliyor arkadaşlar. Ve İspanya'da böyle büyük büyük yosun tarlaları var. Ve bu kalan yosunları da benzin olarak kullanacaklarını söylüyorlar. Türkiye'de de en son Boğaziçi Üniversitesi'nin böyle bir projesi vardı. Yosundan jet yakıtı üretmişlerdi. Umarım ihraç edebiliriz. Yani çok seviniyorum ülkemiz adına böyle şeyler oldukça. Ki fosil kaynaklı yakıtların yakın gelecekte tükeneceğini ve çevreye verdikleri zararı düşününce umarım yosun benzinin yerini alır diyorum. Bakın atık sulardan nerelere nerelere geldik. Yani yeter ki değerlendirmesini bilelim. Suyun her damlası kıymetli. Bir de bunu ihraç ettiğinizi düşünün. Daha da muhteşem. Yani atık sulardan bir şeyler elde edip bunları ihraç etmek çok iyi. Gelelim çok şaşırdığım bir teknolojiye. 2021 yılında Danimarkalı bilim insanları bizim bedenimizi incelediler. Hücrelerimizin derinliklerine baktılar ve burada hızlandırılıp adapte edilerek membran teknolojisine dönüştürülebilen ve suyu arıtabilecek bir protein keşfettiler. Nerede? Bizim bedenimizde. Aquaporin proteinleri, bilmiyorum hiç duydunuz mu? Doğadaki bitki köklerinin topraktaki suya emmesine ve insan vücudundaki iki böbreğin günde yaklaşık 170 litre kadar sıvıyı süzebilmesine yardımcı oluyor. Muhteşem bir şey. Böbreklerimiz günde 200 litreye kadar sıvı süzebiliyor arkadaşlar. Ve sıradan bir insanın vücudunda 40 ila 50 tür aquaporin proteini bulunuyormuş. Ve bunun materyallerin akışını düzenlemek gibi çok önemli görevleri varmış. Aquaporin proteininin 1 gramı saniyede yüzlerce litre suyu filtreleyebiliyor. Yanlış duymadınız. Yani bir membranın yüzeyini bir aquaporin proteiniyle kaplıyorlar ve bu şekilde doğal su elde ediyorlar. Danimarkalı bilim insanları. Ya bu sistem gelişirse harika olacak. Çok etkilendim. Uzay istasyonunda da bu sisteme geçileceği konuşuluyordu en son. Aquaporin proteinleri atık sudaki mikroplastiklerin ve mikro atıkların %95'ten fazlasını geleneksel sistemlerden çok daha az enerji kullanarak temizliyor. Yani gelecekte atık sudan temiz ve uygun fiyatlı içme suyu üretirken muhtemelen öncü olacak projelerden biri bu. Bize de gelir umarım. Hatta umarım biz üretiriz, öncülük yaparız böyle şeylere. Bir de arkadaşlar, tabii ki biz bireysel olarak önlemler alacağız, bunları anlattım ama burada en büyük sorumluluklardan biri kime düşüyor? Sanayi işletmelerine düşüyor, tabii ki fabrikalara düşüyor. Denizlerde müsilaj oldu, hatırlayın. Yani atık suların arıtılmadan denize verilmesinden dolayı oldu bu. Çok talihsiz bir olaydı. Tabii pek çok faktör var burada ama bu da tetikledi. Fabrika atıkları kaç defa denize karıştı, haberlerde görmüşsünüzdür. Bazı ülkelerde fabrikalarda kullanılan su arıtılıyor tekrar kullanılıyor. Yani denizlere, derelere dökeceklerine böyle bir sistem kurabilirler. Ülkemizde de bunun yaygınlaşması gerekiyor. Kaldı ki Hindistan'da bile var. Hani 110 milyon insan susuzlukla boğuşuyor Hindistan'da. Suyun değerini çok geç anlayan bir ülke. Yani tekstil fabrikaları biliyorsunuz Hindistan'da en çok suyu tüketenler ve dolayısıyla en çok işte boya akıtanlar, en çok zehirleyenler suları da yine tekstil fabrikaları. Vatandaşın susuz kalmasının müsebbibi bunlar. Çünkü atıklarını arıtmadan döküyorlar nehirlere. Halk da mecburen o nehirleri kullanmak durumunda kalıyor. O yüzden su kıtlığı çekmemek için suyun yeniden kullanımı bizim bu sorunla başa çıkmamız için en acil harekete geçilmesi gereken plan. Gelelim Hollanda'ya. Hollanda'da su sıkıntısı çekecek ülkelerin başında geliyor ki zaten geçen sene bir açıklama yapmışlardı. Su sıkıntısı çekmeye başladıklarını söylemişlerdi. Hollanda'da Su İttifakı grubu diye bir grup var. Süper bir geri dönüşüm teknolojisi geliştirmişler. Darısı bize, evde geri dönüşümü sağlıyorlar suyun. Hydro Loop diye bir teknoloji. Evler için atık suyu dönüştüren bir sistem ve banyoda falan böyle kullandığımız suyu geri dönüştürüyor. Sifonlarda, bahçede, çamaşır makinesinde kullanmak üzere arıtıyor. Yılda nereden baksanız en az 30 bin litre su tasarrufu demek. Yani evsel su geri dönüşümü, bayıldım bu fikre. Ve son olarak uzaydaki sudan bahsetmek istiyorum. Dünyadan uzaya su götürmek biliyorsunuz ki çok pahalı. Yani uzaya götürülecek suyun her litresi on binlerce dolara mal oluyor arkadaşlar. O yüzden su geri dönüşümü NASA için çok önemli bir mevzu. Üzerinde bayağı çalışıyorlar. Şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda tek su kaynağı geri dönüştürülmüş idrar ve nem yoğuşması. Yanlış duymadınız. Yani yemek yerken ağzınızdan çıkan nefesteki su. Ve öyle bir teknoloji geliştirmişler ki açıkçası ağzım açık kaldı. İnce bağırsağın işlevini taklit eden bir teknoloji geliştirmişler. İnce bağırsağın kendini yenileme sistemi var ya, buna bakarak membran üretmişler ve genetik mühendislerle çalışarak tabii yapıyorlar bunu. Ve diyorlar ki hani uzaya gelirken yanınızda bir bardak su getirseniz yeter. Aynı suyu tekrar tekrar geri dönüştürüp kullanabiliyorsunuz. Ama bilin bakalım ne yok. Uzaya çıkacakmışız. Lol. Genel olarak toparlayacak olursam, atık su ıslahı su sorunu için en önemli çözümlerden biri. Çünkü bu yöntemle yeni su kullanmaktan kaçınıyoruz. Eldeki suyu değerlendiriyoruz. Mevcut suyumuzu korumuş oluyoruz. Bu sistem Avrupa'da yasal düzenlemelere tabi tutuldu. Lütfen bizde de olsun. Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz, bunlar yasal düzenlemelerle artık atık suyu değerlendirme konusunda çok ciddi yaptırımlar uyguluyorlar. Ve bence dünyanın neresinde yaşıyorsak yaşayalım ya da hangi kültüre ait olursak olalım, birey olarak, insan olarak dünyanın genel durumundan, şu andaki halinden bütünüyle sorumluyuz. Gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakabilmek adına lütfen herkes elini taşın altına koysun. Suyun değeri kuyu kuruyunca anlaşılır derler. Umarım kuyular kurumadan suyun değerini anlamış oluruz. Finish'in sunduğu ortamlarda satılacak bilginin sonuna geldik. Açıklamalara bırakmış olduğum linkten finish.com.tr'de Finish Ultimate Plus ürünlerinde 500 TL ve üzeri yapacağınız alışverişlerde %35 indiriminiz olacak. Bize özel kodumuz podcast35. Bu pazartesi yeni bir bölümle tekrar karşınızda olacağım. Fizi platformunda olacağım. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.